Ayrım 13.
Sayfa 174. Başka maceraları da vardı Herakles'in bunların dışında. Geryane Oğuz'un sürülerini getirmeye giderken Mısır'dan geçmişti. Mısır'da Busiris adında zalim bir kral vardı. Oraya gelen yabancıları Zeus'a kurban ediyordu. Herakles'e de aynı şeyi yapmak istemişti. Kahramanımızın başına çelenkler koymuş, kollarını bağlamış ve sunağa götürmüştü. Ama nasıl bir belaya çattığını nereden bilsin Busiris? Kahramanımız kollarındaki sargıları çürük birer iplik gibi çatır çatır koparınca o zaman aklı başına geldi zalim kralın. Ama iş işten de geçmişti artık. Herakles sunakta ne Busiris'i sağ bıraktı, ne oğullarını ne de kendisini. Elleri kolları bağlı olarak kurban etmek üzere bekleyen kasapları. Değişik bir anlatıma göre Busiris İspanya'nın bir zorba kralıymış. Atlas kızlarının güzelliğini duymuş ve korsanlarına kaçırttırmış onları. Ama Herakles de korsanları peşi sıra gidip yakalamış ve de bir güzel tepelemiş hepsini. Sonra da gidip Busiris'i öldürmüş. Dev Antaios Poseidon ile toprağın oğluydu. Yoluna kim çıkarsa kendisiyle güreşmeye zorluyor ve kollarının korkunç gücüyle sıka sıka kemiklerini kırıyordu bahtsız yolcuların. Öldürdüğü adamların kafatasları da bir tapınak yükseltecekti babası Poseidon için. Herakles Libya çölünden geçerken onun da karşısına çıktı dev adam ve güreşmeye zorladı yiğidi. Antaios'tan daha güçlü olan Herakles kaldırıp kaldırıp yere çarptı devi ama Antaios yere her düşünde anası topraktan güç alıyor ve fırlayıp yeniden dikiliyordu Herakles'in karşısına. Bunu fark eden kahraman sonuncu karşılaşmalarında kolları arasında sıkarak boğdu dev adamı. Herakles altın elmaları almaya giderken yolu Kafkas dağlarına düşmüş ve Prometheus'la karşılaşmıştı. Atlas'ın yerini söyleyen Prometheus olmuştu ona. Herakles de onun bu yardımına karşılık her gün gelerek büyüyen karaciğerini yiyen kartalı öldürmüştü. Kahramanımız Argonautlar seferinin de bir bölümüne katılmıştı bunca macera arasında. Herakles gönül verdiği güzel delikanlı Hilas ile birlikte katılmıştı bu sefere. Misia bölgesinde Herakles ve Hilas da karaya çıkarlar öteki gemicilerle. Herakles kürek yapmak için ağaç keserken Hilas da su bulmak üzere ormana dalar. Orman perileri bu güzel delikanlıyı kaçırıp aralarını alırlar ona ölümsüzlük vermek için. Herakles dostunu aramaya gittiği sırada gemi demir alınca kahramanımız seferin bundan sonrasına katılamaz. Kalidon domuzunu yakalamak için Meleagros tarafından düzenlenen avada katılmıştı Herakles. Ama pek öyle önemli bir rolü yoktur orada. Bu olayın baş kişisi Meleagros'tur. Herakles bu arada bir haydutu daha kaldırmıştır ortadan. Savaş tanrısı Ares'in oğlu Kiknos Delphoi'ye kim gelirse öldürürmüş. Sonunda öteki zalimler gibi Herakles'le karşılaşmış bir gün. Aynı şeyi ona yapacakmış ama tersini kendi kellesi gitmiş. Bunun üzerine Ares inmiş Olimpos'tan oğlunun öcünü almak için ama Herakles de onun kalçasından yaralayarak indiğine ineceğine pişman etmiş. Neredeyse sayısız denecek yenilgilerinden birini de yenilmez Herakles karşısında alan Ares, süklüm püklüm dönmüş Olimpos'a. Sparta kralı Tindareos'un elinden kardeşi Hippakuun tahtını zorla almış, üstelik de ülkeden sürmüştü kralı. Tindareos'un yardım dileği üzerine bu işe de karıştı Herakles. Hippokuun'u öldürerek tahtı Tindareos'a iade etti. Sicilya yakınlarındaki Pittekusay adalarında Akhenon ve Passalos adında iki kardeş yaşardı. Pitekos yani maymun sözcüğünden türeyen bu ad maymun dolu anlamına geliyor. Buranın halkı kötülük ve düzenbazlıkları yüzünden maymuna dönüştürülmüştü ve onun için bu ad verilmişti adalara da. Halkına da Kerkops yani maymun adam denirdi. Bu iki kardeş kavgacılıkları ve haylazlıklarıyla yaka siliktirmişlerdi çevrelerine. Gelene geçene sataşıyorlardı. Anneleri Sendon bir gün onlara kara bacaklı bir adamdan kendilerini sakınmalarını öğütlemişti. Günün birinde bir ağacın altında uyumakta olan Herakles'e rastladılar ve ona sataşmaya kalktılar başlarına neler geleceğini bilmeden. Kahramanımız onları ayaklarından birbirlerine bağladı ve yanından hiç ayırmadığı topuzuna baş aşağı astı ikisini de. Sonra da vurdu sırtına topuzunu, iki kafadar başları yerde, ayakları havada çırpınıp dururlarken o avdan dönen bir avcı gibi girdi şehre. Akhenon ve Passalos korkmamız gereken kara bacaklı buymuş meğer dediler. Bu sözleri duyan Herakles bastı kahkahaya ve iki kardeşi serbest bıraktı. Herakles'in bir kavgası da Hephaistos'un oğlu Kakos ile olmuştu. Yarı satir, yarı insan, adının da belirttiği gibi kötünün kötüsü bir yaratıktı bu. Ağzından alevler saçardı ve çok da iriydi. Herakles Geryoneos'un sürülerini almış dönüyordu. Tiber nehri kıyısında bir mola verdi. Sürüleri otlarken kendisi de bir ağacın gölgesine çekilip biraz kestirmek istedi. O sırada Kakos da dolaşmaktaydı orada. Kahramanımızın uyuduğunu görünce süreden 8 öküz çaldı ve mağarasına götürdü. Kahramanımız uyanmış ve gitmeye hazırlanıyordu ki sürüdeki öküzler böğürmeye başladılar. Mağaraya kapatılmış öküzler de yanıt verdiler onlara böğürtüleriyle. Bunun üzerine Herakles öfkeyle mağaraya doğru seyirtti. Ama girişi koca bir kaya kapatmıştı ve de bu kaya Hephaistos'un dövdüğü bir zincirle de sımsıkı tutturulmuştu. Herakles kayayı yerinden oynatarak içeri girecek kadar bir yol açtı kendisine ve devasa yaratık ağzından burnundan alevler püskürte dursun, o sımsıkı kavradığı gibi kollarıyla soluğunu keserek öldürdü Kakos'u. Yunan mitolojisinin bu en güçlü yiğidinden sonra öteki kahramanların maceralarını da görelim. Mitolojinin öteki kahramanları. Efsaneler dünyasındaki bütün kahramanlar Zeus'un doğrudan kendi çocukları değildir. Bunların arasında tanrılar, başbuğunun uzak torunları olanlar da bulunduğu gibi başka tanrıların soyundan gelenler de vardır. Kimileri de bir şehrin kurucusu ya da bir soyun başıdır. Bu kahramanları da tanımaya çalışalım. Dökalyon. İnsan soyu saygısızlık içindeydi tanrılara karşı. Onlara olan görevlerini yerine getirmiyorlar, kurban kesmiyorlar, tapınaklar yükseltmiyorlardı. Kendi aşağılık zevklerine dalmışlar ve tanrıları unutmuşlardı artık. Cezalandırmak gerekirdi isyancı soyu. Ama bunu yapmazdan önce Zeus dünyada belki doğru bir insan kalmıştır umuduyla Arkadya kralı Likaon'un sarayına gitti bir ölümlü biçimine girerek. Sınamak istiyordu onun davranışını. Kral da konuğunun bir tanrı olmasından kuşkulanmıştı. Ona insan eti sundu yemekte anlayıp anlamayacağını öğrenmek için. Ölümsüzler Hakan hemen anlamıştı sofraya konanın insan eti olduğunu. Likaon'un bu küstahlığı karşısında gerekeni yaptı. Yıldırımlarını savurarak onun 50 oğlundan 49'unu öldürdü. Kendisine sadık olan en küçük oğluna verdi Arkadya tahtını. Kralı da bir kurda dönüştürdü. Bu saygısızlık Zeus'un insan soyunu yok etme kararını pekiştirmişti. Bunu da yeryüzüne korkunç bir tufan göndererek yapacaktı. Uzundur bu tufanın öyküsü. Kısaca özetlemek gerekirse ne şehir kalmıştı yeryüzünde ne tarla, ne orman ne de canlı yaratık tanrısal yaratıkların dışında. Ama kurtulan bir çift olmuştu yine de. Prometheus'un oğlu Dökalyon ve karısı Pirha yaptıkları bir kayığa binerek kurtarmışlardı canlarını. Sonra yağmur dindi, kayıkları Parnassos Dağı'nın tepesine oturdu. Kendilerinden başka insan kalmadığını gören karı koca yeni bir soy yaratması için yalvardılar tanrılar başbuğuna. Zeus da büyük ananın kemiklerini geriye atın diye öğüt verdi onlara. Ne demekti büyük ananın kemikleri? Yorum Prometheus'tan geldi. Büyük ana topraktı, kemikleri de taşlar. Şu halde yerden taş alıp arkalarına atacaklardı ve öyle yaptılar. Dökalyon'un attıkları taşlardan erkekler, Pirha'nınkilerden de kadınlar yaratıldılar. Bu kadınlar ve erkekler ise yeni bir insan soyunun öncüleri oldular. Daha sonra anlatılan bir efsaneye göre ise tufandan sağ kurtulan Dökalyon ile Pirha'nın Helen adında bir oğulları olmuştu. Helen dağ perilerinden Orseis ile evlendi ve bu evlilikten Ksutos, Doros ve Aiolos adında üç oğlu doğdu. Ksutos da Kreusa ile evlendi ve Io'nun babası oldu. Bu efsane Hellen ırkının üç önemli boyu olan Aiol, Dor ve Ionların nasıl ortaya çıktıklarını açıklıyor. Kadmos. Tebai şehrinin kurucusu Kadmos, Fenike kralı Agoner'un oğlu, Zeus'un boğa biçimine girip kaçırdığı Europa'nın da ağabeyiydi. Kızının kaçırıldığını öğrenen kral Agenor, Kadmos'u göndermişti Europa'yı arayıp bulsun diye. Kız kardeşinin ardından onu bulmak için ülke ülke dolaşan Kadmos sonunda Delfoi'ye geldi ve Apollon tapınağı bilicisinden ne yapması gerektiğini öğrenmek istedi. Biricik Kadmos'a kız kardeşini artık aramaktan vazgeçmesini söyledi. Bir şehir kurmalıydı o. Bunun için de bir inek yol gösterecekti Kadmos'a. İnek nereye çekerse Kadmos da oraya kuracaktı şehrini. Bir süre yol aldıktan sonra bir inek sürüsüne rastladı. Bu ineklerden birinin üzerinde ay biçiminde benekler vardı. Biraz sonra sürüden ayrıldı inek, Kadmos da onun ardına takıldı. İnek gitti gitti, sonunda Boitoya bölgesinde bir yere çöktü kaldı. Kadmos da bunun tanrısal bir işaret olduğunu düşünerek oraya kurmaya karar verdi şehrini. Kadmos işe başlamadan önce ineği Athena'ya kurban etmek istedi. Arkadaşlarını oradaki büyük ormana yolladı, su bulup getirsinler diye. Ormanın içinde bir su kaynağı vardı gerçi ama bir ejderha bekliyordu bu kaynağı. Ares'in çocuğuydu bu ejderha. Ateşten gözleri, üç dili ve üç sırada dişi vardı. Ormana giren adamlardan birçoğunu öldürdü, kimilerini dişleriyle parçalayarak, kimilerini zehirli soluğu, kimilerini de kıvrım kıvrım gövdesinin kıskaçlarıyla. Arkadaşlarının dönmediğini gören Kadmos kaygılandı. Ormana daldı ve onların izlerini süre süre geldi ejderhanın olduğu yere. Giysi olarak bir aslanın postu vardı üzerinde, silah olarak da ışıl ışıl parlayan bir kargısı. Ama bütün silahlardan daha değerlisi yüreğiydi onun. Arkadaşları yere serilmiş yatıyorlardı. Ejderha ise koca gövdesini sermiş, onların yaralarından akan kanları yalamaktaydı. Kadmos, ya sizin öcünüzü alırım ya da ben paylaşırım yazgınızı benim sadık yoldaşlarım dedi ve koca bir kayayı fırlattı canavarın üzerine. Uzatmayalım, çok zorlu bir savaştan sonra Kadmos tepeledi ejderhayı. Tanrıça Athena belirdi o zaman karşısında. Kahramanımıza ejderhanın dişlerini yere ekmesini söyledi. Kadmos Tanrıça'nın dediğini yapınca baştan ayağa zırhlı silahlı adamlar çıktı toprağın içinden. Spartoi deniyordu bu adamlara, ekilmişler anlamında. Daha yerden biter bitmez de birbirleriyle kavgaya tutuştular. İçlerinde yalnızca beşi sağ kalıncaya değin. Bu beş adam Tebai şehrinin kurucusu oldular Kadmos'la birlikte. Ama Kadmos da cezasını çekti Ares'in ejderhasını öldürmenin. Tanrı'ya 7 yıl kölelik etmek zorunda kaldı. Sonra da kurduğu şehre kral oldu. Zeus Ares ile Afrodit'in kızı Harmonia'yı eş olarak verdi Kadmos'a. Tanrılar armağan olarak bir gerdanlık verdiler geline. Çok güzel ama o ölçüde de uğursuz bir armağan oldu bu gerdanlık. Öyle ki değil yalnızca Kadmos'u soyunun da ardını bırakmadı bu uğursuzluk. Kadmos ve Harmonia öldükten sonra birer ejderhaya dönüştüler. Pelops. Bir başka soybaşı da Pelops'tur. Ancak onun yazgısı da Kadmos'unkine benzeyecek. Lanet ve uğursuzluklar, cinayetler ondan türeyecek, kuşakların ardını bırakmayacaktır. Aslında lanetlenme ve cinayet Pelops'un babasıyla başlar. Pelops'un babası Lidya kralı Tantalos'un öyküsü ilgili bölümde anlatılmıştı. Zeus'un oğluydu Tantalos. En fazla kabul gören anlatıma göre tanrılar sofrasına sık sık çağrıldığı için şımaran, bu kişi onların her şeyi anlayıp anlamayacaklarını sınamak için kendi oğlunu kesip ölümsüzlerin önüne koymuştu yemek diye. Onun bu küstahlığı ve işlediği cinayet, kendisinin Tartaros'ta çok ağır bir cezaya çarptırılmasına neden olduğu gibi, soyunun da lanetlenmeden pay almasına yol açacaktır. Hem oğlundan hem de kızından türeyen kuşakların ardını bırakmayacaktır uğursuzluklar. Tanrılar bu yemek olayından sonra yeniden can verirler Pelops'a. Ancak durmadan kaçırılan kızını düşünen Demeter dalgınlıkla Pelops'un bir omuzunu yemişti ama Hermes sonra fil dişinden yeni bir omuz yapmıştı ona. Pelops büyür, başından kimi maceralar geçer. Bir ara denizler tanrısı Poseidon bu güzel çocuğu sarayına kaçırır ve şarap sunucusu olarak kullanır onu. Sonra da değerli atlar armağan ederek Pelops'u yine gönderir yeryüzüne. Pelops bir gün Elis kralı Oinamos'un sarayına konuk geldi ve kralın güzel kızı Hipodamia'ya aşık oldu. Kız da gönül vermişti delikanlıya. Kral kendisinden kızını isteyen konuğuna açıkça hayır demedi ama bir koşulla verecekti Hipodamia'yı. Pelops'un kendisini alt etmesi gerekiyordu yapacakları araba yarışmasında. Bu ise neredeyse olanaksızdı. Çünkü kralın arabasına koştuğu atlar Ares'in armağanıydı. Ölümlü hiçbir at geçemezdi onları. Daha başka kişiler de kıza istekli olmuşlar ve kralla yarışmışlardı ama hiçbiri de yenememişti onu. Oinomaus bir öncelik tanıyordu yarışmacılara. Sonra da arkadan yetişip kargısıyla vurarak öldürüyordu onları. Bu da nedensiz değildi çünkü biliciler kızılıyla evlenecek adamın onun ölümüne yol açacağını söylemişlerdi. Pelops ya da kimi anlatımlara göre Hipodamia, kralın araba sürücüsü Myrtilos'u elde etti. Bu rüşvetin nasıl sağlandığı konusundaki söylentiler de çeşitli. Pelops para önermiş arabacıya. Ülkenin yarısını önerdiğini söyleyenler de var. Kimilerine göre de arabacı Myrtilos'un prensesle gözü varmış ve onunla bir gece geçirmek karşılığında işbirliği yapmış Pelops ve Hipodamia ile. Her neyse, yarışmadan önce Myrtilos kralın arabasının tekerleklerini gevşetir ya da dingili belli olmayacak biçimde keser. Yarış sırasında tekerlekler fırlayınca Oinomaus da düşer arabadan ve parçalanarak ölür ya da kendini öldürür. Hem ülkesi hem de kızı Pelops'a kalır. Arabacı ne oldu peki? Pelops göz göre göre azmettirdiği cinayete kimsenin tanık kalmasını istemedi. Arabacıyı da bir yolculuk sırasında denize atarak öldürdü. Myrtilos ölmeden önce beddua etti Pelops'a. Bu doğruysa Tantalos'un laneti üzerine bir lanet daha eklenmiş demek ki. Hippodamia'dan Atreus ve Thyestes adlarında iki oğlu olmuştu Pelops'un. Bu iki kardeş Pelops'un bir nimfeden doğan oğlu Chrysippos'u annelerinin de yardımıyla öldürdüler ama babalarının da lanetine uğradılar. Pelops kovdu çocuklarını ülkeden, onlar da gidip Argos kralı Sthenelos'un yanına sığındılar. Sthenelos'un oğlu Eurystheus döl bırakmadan ölünce tahtın kime kalacağı konusunda tartışmalar başladı. Atreus'un sürüsünde altın postlu bir koç vardı. Thyestes bu koçu çaldı ve ayrıca Atreus'un karısı Aerope'yi de baştan çıkardı. Bu altın postlu koçun önemi büyüktü. Hermes'in Pelops'a armağanıydı bu koç ve tahtın simgesiydi. Thyestes bu koçu çalmakla tahtın kardeşine geçmesini engellemek istemişti. Düşündüğü gibi de oldu, postun sahibi olduğu için o tahta geçti. Ne var ki tanrıların da araya karışmasıyla yaptığı düzenbazlık ortaya çıktı Thyestes'in ve tahttan indirildi. Atreus tahta çıkınca hem koçunu hem de karısını çalan bu hayırsız kardeşini kovdu ülkede. Thyestes giderken yeğeni Pleisthenes'i de götürdü yanında. Onu tıpkı kendi çocuğuymuş gibi büyüttü. Çocuk eli silah tutacak yaşa gelince de kendi öz babasını öldürmeye gönderdi yeğenini. Nasıl olduysa delikanlının hangi amaçla geldiği anlaşıldı Atreus'un sarayına. Atreus bilmeden kendi öz oğlunu öldürttü ama bunun farkına varınca da korkunç bir öç tasarladı. Kardeşine haber göndererek onunla barışmak ve ülkeyi paylaşmak istediğini bildirdi. Kardeşin onuruna bir de şölen verecekti sarayda. Bunca düzenbazlığın kotarıcısı Thyestes'in basireti mi bağlanmıştı ne? Hiçbir kuşkuya kapılmadan Atreus'un verdiği şölene gitti, iki oğlunu da götürdü birlikte. Atreus, Thyestes'in haberi olmadan çocukları kestirip pişittirdi ve de yemek diye çıkarttırdı babaların önüne. Hiçbir şeyin farkına varmayan Thyestes de afiyetle yedi kendi öz çocuklarını. Yemekten sonra iki kardeş geçmişe bir sünger çekmek ve dargınlıkları unutmak için birbirlerine söz verdiler, göğü de tanık tutarak. Thyestes bir ara çocuklarını görmek istedi. Bir tepsi içinde çocukların başları, elleri ve ayakları getirildi babalarına. Bunu gören Thyestes nefret ve dehşet içinde lanetler savurarak masayı devirdi. Her şeyi gören güneş de görmüştü bu korkunç cinayeti. Öylesine tiksinti duymuş ve ürkmüştü ki o gün yolunu tamamlamadan geri döndü güneş tanrı Helios. Thyestes öç duygusuyla yanıp tutuşuyordu. Kardeşine verdiği sözün bu iğrenç cinayetten sonra bir geçerliliği kalmamıştı artık. Ama o bu duygular içinde daha da iğrenç bir suç işledi. Kendi öz kızı Pelopeia'yı ifal etti ve ondan doğan oğlu Aigisthos'u annesiyle birlikte Atreus'un sarayına yolladı. Arap saçına dönen bu öykü Atreus'un kimdir bunlar, neyin nesidirler diye hiçbir kuşkuya kapılmadan ana oğlu sarayına alması, üstelik bir de anneyle evlenmesiyle sürer gider. Atreus çocuğu kendi oğlu gibi bakıp büyütür, sonra da Thyestes'i öldürmeye gönderir. Ama Aigisthos asıl babasının Thyestes olduğunu öğrenir, onun yerine Atreus'u öldürür. Bu cinayetten sonra Thyestes çıkar Argos tahtına. Ne var ki Tantalos soyunu kovalayan lanet sonucu entrika ve cinayetler burada da bitecek değildir. Atreus'un oğlu Agamemnon'da da sürecektir uğursuzluklar, daha ileride görüleceği gibi. Niobe. Tantalos soyundaki lanet onun yalnızca oğlundan türeyenlerde değil, kızından doğanlarda da gösterir kendisini. Tantalos'un kızıydı Niobe, Tebai kralı Amfion'un da karısı. Öyle anlaşılıyor ki hem Tantalos hem de Tebai soyunun laneti gelip bu talihsiz prensesle birleşmişti. Niobe'nin öyküsünü kısa bir biçimde Homeros anlatır önce. Yüzyıllar sonra da Latin ozanı Ovidius daha ayrıntılı ve şairane bir biçimde yineler aynı öyküyü. Aisiklos'un da bir tragedyası vardır bu konuda. Başka ozanlar, ressamlar, heykeltıraşlar da işlemişlerdir bu konuyu değişik çağlarda. Niobe'nin 6'sı oğlan, 6'sı kız, 12 çocuğu olmuştu. Tanrılar sofrasında yemek yediği için gururlanan, bu yüzden de bağışlanmaz bir cezaya çarptırılan Tantalos'un övüngenliği kızına da geçmişti. Ve Niobe sözlerini sakınmaması yüzünden başına gelecek felaketlere çanak tutmuştu adeta. Üstelik tanrıçayla boy ölçüşmeye kalkan yurttaşı Arakne'nin başına ne geldiğini bile bile o da bir başka tanrıç hakkında atıp tutmuştu. Apollon ve Artemis'in anneleri Leto için düzenlenen bir törende şöyle demişti Niobe. Benim için daha hiçbir saçı saçılmaz ve buhur yakılmazken Leto adına yapılan bu kutlamalar, bu tapınaklar da neyin nesi? Benim babam Tantalos tanrılar şölenine çağrılma onuruna erişmiş tek insandır. Annemse Pleiadların kız kardeşleri. Bir büyük babam gök kubbeyi omuzlarında taşıyan Atlas, bir başka büyük babam da tanrılar başbuğu Zeus'tur. O kayınbabam da olur benim. Bütün bunları 12 çocuğumu da ekleyin, o zaman ben gururlanmayayım da kimler gururlansın. 12 çocuğun yanında yalnızca 2 çocuğun sözü mü olurmuş tanrısal da olsalar? Ama Leto kasım kasım kasılıyor bununla. Gelsin de benim çocuklarımı görsün, anlar o zaman neymiş döl bereketi. Bir ölümlünün kendisini aşağılamasından dolayı son derece üzülen Leto gider anlatır bunu çocuklarına ve bu aşağılamayı karşılıksız bırakmamalarını ister onlardan. Çocuklar yerine getirmez olurlar mı analarının dileğini? Kuşanırlar ok ve yaylarını gidip avlarlar haddini bilmez Niobe'nin günahsız 12 çocuğunu tek tek. Kimi at sürerken, kimileri güreş tutarken çiçekli Frigya çayırlarında, kimi koşarken dudaklarında gülücüklerle, kimileri yemyeşil otlar üzerinde sere serpe uzanıp yatarken, kimileri de toprak alanı sunduğu yabani çiçekleri toplarken hedef olurlar, okçu tanrı ve tanrıçanın ölüm kusan silahlarına. Her biri olduğu yerde kalır, niye çarptırıldığını anlayamadan bu tanrısal cezaya. Dayanır mı bir ana yüreği böylesi bir acıya? Günlerce yaş döker Niobe. Sonra organları sertleşir yavaş yavaş duyularıyla birlikte. Derken bütün vücudu taş keser günün birinde kıpırdayamaz olur yerinden. Ama gözyaşları akar durmadan binlerce yıldır yitirdiği 12 çocuğunun ardından. Manisa şehrinde bir taş vardır. Uzaktan bakıldığında bir kadın başını andırır bu iri taş parçası. Gözlerinden yaş akan bir kadın başı. Derler ki Niobe'ymiş o, Frigya çayırlarında okçu kardeşler tarafından savunmasızca tek tek avlanan çocukların annesi. Göz pınarları canlıymış hala tüm gövdesinin taş kesmesine rağmen. Ağlayan kaya diyorlar bu kadın başlı kayaya. Gerçekten Niobe miydi o bilinmez ama böyle yakıştırılmış bu efsane, böyle yorumlanmış ne denir? Niobe bir Anadolu kadınıydı, doğurgan Anadolu anasını, bir başka deyişle toprak anayı simgeliyordu.